21. ayrım, sayfa 239. Derin abiler, derin sırlar, Necdet Pekmezci. Ek 2. Çatlı öldükten yıllar sonra yaşananlar. Çatlı öldükten yıllar sonra Türkiye'de ilginç gelişmeler yaşanıyordu. Susurlu kazasının ortaya çıkardığı aktörlerden Ayhan Çarkın yıllar sonra nedamet getiriyor, önce bir televizyon programına katılıyor, en az 1000 kişiyi öldürdüm diyordu. Ayhan Çarkın'ın itirafları. Ayhan Çarkın Erzurum doğumluydu. Açıklamalarında liseyi terör nedeniyle okuyamadığını öne sürüyor, 1985'te polis olduğunu söylüyordu. Gönüllü olarak özel harekat kursuna gidiyor ve Diyarbakır'da 4 yıl çalışıyordu. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde çalışırken operasyonlarda 15 kişinin ölümüne yol açtığı iddiasıyla yargılanıyordu. 13 Ağustos 1993'te İstanbul Perpa'da bir kafeye düzenlenen baskında 5 kişiyi öldürmekle suçlanıyor, mahkeme Çarkın ve 4 polisi önce idama mahkum ediyor, ardından indirimler yaparak 3 yıl 10 ay ağır hapis cezası alıyordu. Ancak Yargıtay sanıkların beraatlerini istiyordu. Bolu, Düzce, Sapanca ölüm üçgeninde çok sayıda Kürt iş adamının öldürülmesinde yine onun adı geçiyor. DYP milletvekili Sedat Bucağ'ın korumalığını yaptığı sırada 1996'da kumarhane işletmecisi Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesine de adı karışıyordu. 3 Kasım 1996'da Susurluk'taki kaza bu dosyanın açılmasına neden olunca tutuklanıyor, 8 ay sonra tahliye ediliyordu. Yargılama sonunda 2001'de 4 yıl ceza alıyordu. Yıllar sonra televizyonlara çıkan Çarkın bir TV kanalında "Yargısız infaz yaptınız mı?" sorusuna evet cevabı vererek "Terörle mücadele için belki 1000 kişi öldürmüştüm" demişti. Radikal gazetesine verdiği röportajlarda da katıldığı yargısız infazları anlatmıştı. Çarkın'ın TV'de yaptığı açıklamaların üzerinden çok geçmiyor, 2011 yılında İstanbul Kazlıçeşme'deki Nevruz kutlamalarına katılıp kırmızı, sarı, yeşil fular takıyordu. "Çarkın, Kürtler bizim insanımız, utancımla yaşamak istemiyorum artık. O insanları yıllarca hor gördük, bok yedirdik" diyordu. Çarkın'ın nerede duracağı iyice merak konusu oluyor, derinlerde ne yapmak istediği bir türlü anlaşılamıyordu. Ama o birden ortaya çıkıyor, aralarında Namık Erdoğan, avukatlar Yusuf Ekinci ve Faik Candan ile Altındağ Nüfus Müdürü Mecit Baskın'ın da bulunduğu, bazı faili meçhul cinayetlerin kimler tarafından işlendiği konusunda bildiklerini anlatıyordu. Özel yetkili savcıya ifade veren Çarkın, avukatlar Yusuf Ekinci ve Faik Candan ile nüfus müdürü Mecit Baskın cinayetlerine bizzat katıldığını, Namık Erdoğan'ı ise Oğuz Yorulmaz'ın öldürdüğünü söylüyordu. Çarkın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğine, kendisinin bu hükümlerden yararlandırılması halinde başka bazı arkadaşlarının da konuşacağını öne sürüyordu. Avukat Yusuf Ekinci'nin 1994'te öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra cuma günü Ankara'ya götürülüyordu. Özel yetkili savcıya ifade veren Çarkın daha sonra sevk edildiği Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliği tarafından tutuklanarak Sincan F tipi cezaevine konuluyordu. Çarkın ifadesinde 1990'lı yılların Ankara'da işlenen ve şimdiye kadar faili meçhul kalan önemli siyasi cinayetlerine ilişkin itiraflarda bulunuyor, Altındağ Nüfus Müdürü Mecit Baskın, avukat Yusuf Ekinci ve avukat Faik Candan cinayetlerine katıldığını itiraf ediyordu. Çarkın Sağlık Bakanlığı eski müfettişi ve sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın amcası Namık Erdoğan cinayetine ise katılmadığını, Erdoğan'ı Oğuz Yorulmaz'ın infaz ettiğini bildiğini söylüyordu. Ayrıca cinayetlerin dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ve Özel Harekat Şube Müdürü olan Ergenekon sanığı İbrahim Şahin'in bilgisi dahilinde işlendiğini iddia ediyordu. Bolu, Düzce, Sapanca ölüm üçgeni. Dönemin başbakanı Tansu Çiller 4 Kasım 1993'te İstanbul'da Holiday Inn otelinde ellerinde PKK'ya haraç veren iş adamlarının ve sanatçıların listesi olduğunu belirterek onlardan hesap soracağız açıklamasının ardından çok geçmeden tesadüf mü bilinmez Kürt iş adamları öldürülmeye başlanıyordu. O dönem Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, Kocaeli Jandarma Alay Komutanı ise şimdi Ergenekon davasının tutuklu sanığı olan Veli Küçük'tü. Şoförü Recep Kuzu ile birlikte cesedi 15 Ocak 1994'te Sapanca yakınlarında bulundu Behçet Can Türk'ün. Can Türk'ün öldürülecek 67 Kürt iş adamı listesinin ilk sırasında yer aldığı ileri sürülüyordu. 28 Mart 1994'te Şehremini'de bir kafeden polis olduklarını söyleyen 4 kişi tarafından alındılar. Ertesi gün cesetleri Hendek'te bulundu. Çarkı'nın açıklamaları İbrahim Şahin'e de soruluyordu. Şahin, Kürt iş adamları ve bürokratlarına yönelik benim bildiğim bir ölüm listesi yoktur. Sadece şahsımda kimin getirdiğini bilmediğim Kürt Ulusal Meclisi KUM üyelerine ilişkin bir liste bulunmaktaydı. Bu kapsamda yurt dışına giden PKK ile toplantı yapan kişileri belirtir bir liste vardı diyordu. Şahin o listeden 3 isim sayıyor, PKK'dan kaçan Selim Çürükkaya, Faik Candan ve Osman Öcalan'ın adlarını veriyordu. Peki KUM yani Kürdistan Ulusal Meclisi neydi? 1992 yılında faaliyete geçen Kürdistan Ulusal Meclisi'nin yani KUM'un amacı iç ve dış kamuoyunu etkilemekti. KUM'da Selim Çürükkaya, Faik Candan, Osman Öcalan gibi isimler yönetici olarak faaliyet gösterdiler. KUM Avrupa'da da yoğun olarak faaliyetteydi. Daha sonra sürgünde Kürt parlamentosu adını aldı. Tilki Selim lakaplı Selim Çürükkaya KUM konusunda şu bilgiyi veriyor. Ayrıca Yusuf Ziya II. Ve Faik Candan'ın da KUM üyesi olduklarını anlatıyordu. Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin kendisinin elinde bir ölüm listesinin olduğunu, bu listenin Kürt iş adamları listesi değil, Kürdistan Ulusal Meclisi'ni kuranların listesi olduğunu söylüyordu. Bu ölüm listesinde yer alan 3 kişinin adını sayıyor, biri benim ismim, biri avukat Faik Candan'ın ismi, biri de Osman Öcalan'ın ismiydi. Faik Candan bu liste gereği öldürüldü. Ben Beka'da kıl payı ölümden kurtuldum. Osman Öcalan Şahin'in uydurduğu bir yalandı. Çünkü Osman Öcalan Kürdistan Ulusal Meclisi üyesi değildi. 1992 yılında Kürdistan Ulusal Meclisi'ni kurmak istiyorduk. Bunun çalışmalarını bir yıl kadar yürüttük. Avrupa ülkelerinde yaşayan Kürtler arasında yapılan seçim ile bu meclisin 15 vekili seçildi. O tarihlerde Türk Meclisi'nde Kürt milletvekilleri vardı. Onlar da bizim oluşturmak istediğimiz meclise geleceklerdi. Hep il başkanları, bazı belediye başkanları, kanaat önderleri, diğer Kürt örgütlerinin temsilcileri, Kürdistan'ın diğer parçalarından şahsiyetlerle yaklaşık 400 kişiden müteşekkil bir Kürt parlamentosu kurmayı düşünüyorduk. Avrupa'da Kürdistan Ulusal Meclisi'nin faaliyetleri Avrupa basınının manşetlerine çıkarken Türk basını suskundu. Turgut Özal Sayın Celal Talabani'yi acilen Ankara'ya çağırdı. Şam'da Öcalan paniklendi. Biz Ulusal Meclis üyelerini çok önemli gelişmeler var gerekçesiyle yanına çağırdı gittik. Mam Celal Özal'dan sonra Hafız Esad ile görüşmüştü. Benim de bulunduğum evin odasında bir saat kadar Öcalan ile gizli konuşunca ayrılıp gitmişti. Biz Mam Celal'i asansöre bindirip yollayınca bize dönen Öcalan şehadet parmağını dudaklarına götürüp sus işareti yaptı. Sakın bu ulusal meclisten kimse söz etmesin, Suriye buna karşıdır, başınıza iş açarsınız dedi. Ben ulusal meclisin işinin orada bittiğini hemen anlamıştım. Demek ki ölüm listelerimiz Türk devleti tarafından o zaman hazırlanmıştı. Bir numara bendim. Zaten birkaç gün sonra Beka'da tutuklandım. Hapishaneden kaçarak ölümden kurtuldum. Meclisimiz Öcalan'ın talimatıyla dağıldı. Üyeleri ölüme tutuklanmaya gönderildi. Kimi öldürüldü, kimi tutuklandı. Diğerleri Avrupa'ya kaçmak zorunda kaldı. Bu meclis için Güney Kürdistan'a gelen çok sayıda arkadaşım öldürüldü. Parayı bastır, ölümden kurtul. PKK'ya yardım eden iş adamlarının listesi Ergenekon davası nedeniyle yeniden gündeme geliyor. Bu kez savcının karşısına Sedat Peker çıkıyordu. Korkut Eken ile tanıştığını anlatan Peker, 9 sayfalık ifadesinde çarpıcı açıklamalarda bulunuyordu. Eken'le tanıştığım zaman Kürt iş adamlarına yönelik faili meçhuller zaten gerçekleşmişti. Eken Ayaş cezaevinde yatıyordu. O zaman kaçakçılık organize suçlarla mücadele daire başkanı olan Mehmet Emin Aslan'ı benim yanımda cezaevinden arayarak samimi konuşmalar yaptı. Hamoğlu para verdi. Sedat Peker ifadesinde Kürt iş adamlarına yönelik olarak tutulan ölüm listelerine de değinen Peker bu konuda da şu bilgileri veriyordu. Cinayetlerin MGK tarafından yetkilendirilen ekip tarafından gerçekleştirildiğini duyuyordum. Yeşil isimli şahıs Doğu'da bir zamanlar JITEM tarafından kullanıldıktan sonra MIT ile birlikte çalışmaya başladı. MIT'te Mehmet Eymür'ün kadrosunda olduğu şehirlerde eylem gerçekleştirdiğini duyuyorduk. Ben Korkut abiyi iş adamı Ahmet Hamoğlu ile tanıştırdım. Hamoğlu'nun yanına çantasız geldik. Giderken Korkut abinin elinde bir James Bond çanta vardı dedi. Bunun üzerine çok şaşırmıştım. Eken'in Hamoğlu'ndan bir çanta dolusu para aldığını biliyorum. O dönemde PKK'ya yardım eden iş adamlarına yönelik hazırlanan listedeki bazı şahısların öldürüldüğünü herkes konuşuyordu. Bence Hamoğlu da para verdi. O dönemde kesinlikle devlet yoktu. Haris Toprak da vardı. Peker kamuoyunun yakından tanıdığı bir ismin daha listede olduğunu söylüyordu. Yakup Kürşat Yılmaz'ın kendisine Haris Toprak'ın öldürülmesi için devlette görevli bazı kişilerin teklifte bulunduğunu ama bunu kabul etmediğini anlattığını da aktarıyordu. Bu RET olayından sonra açık cezaevinde kapalı cezaevine çıktığını söylemişti. Kendi isteklerini yapmayan kişiler bu şekilde sıkıntıya sokuyorlardı. Ama cezaevinde ama polisle işkence yaptırarak istediklerini alıyorlardı. Kürşat Yılmaz'ın Diyarbakır cezaevine sevki sırasında Mehmet Ağar Adalet Bakanı'ydı. Borç verdim. Söz sırası iş adamı Ahmet Hamoğlu'na geliyordu. Listede adının olmadığını savunuyor, Korkut Eken'i tanıdığını belirtiyor ve şunları söylüyordu. Korkut Eken bana geldi, tanırdım. Devlet bize görevler veriyor, daha sonra da bize destek olmuyor, yalnız bırakıyor dedi. Açılan davalar için avukatlara para ödemem lazım, bana destek lazım diyerek para istedi. 10-15 bin dolar para verdim kendisine. İster borç deyin, ister destek deyin. Getirir, öderse öder, ödemezse canı sağ olsun. Ayrıca Korkut benim PKK'ya destek veren iş adamları arasında olmakla suçlayamaz. Çünkü destek vermeyeceğimi bilir. Benim o listede bulunmam zaten düşünülemez. Ben 20 yaşında Çorum'dan geldim, İstanbul'da var oldum. Kimseye haraç vermem. Öyle olmasaydı Çorum'a geri dönerdim. Çarkın'dan itiraflar. Yine Ayhan Çarkın cinayetlerle ilgili bildiklerini anlatıyor, isimler sayıyordu. Yusuf Ekinci, Yusuf Yüksel adlı komiserin kullandığı araçla bürosunun önünden gündüz saatlerinde kaçırıldı. Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Enver Ulu, Ahmet Sakarya, Ayhan Özkan, Şahin ve Sait Yıldırım da vardı. Gölbaşı'na giderken Ümitköy yolu sapağından sağa dönüldü. Yakın bir mesafeden Ayhan Akça tarafından öldürüldü. Bir intihar. Çarkı'nın açıklamalarında adı geçen 50 yaşındaki eski özel harekat polisi Sait Yıldırım, Eryaman'daki Şelale Evler'deki evinde Glock marka silah ile intihar ediyor. Cesedini 3 gün sonra oğlu buluyordu. Kısa bir veda notu yazan Sait Yıldırım, ben devletimi ve milletimi üzecek hiçbir işe karışmadım ama çok bunaldım. Hakkınızı helal edin. Suçumuz sadece Ayhan Çarkın'la aynı dairede çalışmak oldu diyordu. Başına tek kurşun. Uzman polislerin yaptığı ilk inceleme sonrasında Yıldırım'ın sağ kulak üzerinden tek kurşun giriş izi olduğu tespit ediliyordu. Kafatasını parçalayıp çıkan mermi çekirdeğinin ise duvara saptandığı, cesedin yanında ise 9 mm çapında mermilerin kullanıldığı Glock marka tabanca bulunduğu görülüyordu. PCT 176 seri numarası taşıyan ve Yıldırım intiharında kullandığı beylik silahındaki şarjörde 12 tane de mermi vardı. Uzman polislerin ceset üzerindeki incelemelerinde intiharın 2-3 gün önce yaşandığı ve hareketsiz kalan vücutta beklemeye dayalı morarmalar olduğu tutanağa geçiriliyordu. Sait Yıldırım'ın Samsun'da yaşayan ağabeyi kardeşinin intihar ettiğine inanmadığını söylüyordu. Ayhan Çarkın'a tepki gösteren ağabey Yıldırım, "Ayhan Çarkın'ın psikolojik sorunları var. Harçlığı bittikçe birilerine yanaşıyor, birilerini suçluyor, saçmalıyor," diyordu. Ek 2'nin sonu. Sayfa 247'de kaynaklar belirtilmiş. Kaynaklar şöyle: Gökçen Çatlı, Babam Çatlı kitabı, Haluk Kırcı, Zamanı Süzerken, Kurt Duruşu, Bırak Eşkıya Bellesinler, Necdet Pekmezci, 5-6-2 Tamam Değil Reis, Soner Yalçın, Doğan Yurdakul, Reis, Gladyon'un Türk Tetikçisi, Arif Doğan, Jitemi Ben Kurdum, Hürriyet, Milliyet, Taraf, Radikal ve ilgili dönemlere ait birçok gazete, Aydınlık ve Aksiyon dergileri ve bazı internet siteleri. Bu sayfadan sonra bir fotoğraf albümü yer alıyor. Fotoğraf albümünün ilk fotoğrafında Abdullah Çatlı, Ülkücülerin Efsane Reisi, 1996 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybetti diyor. Ondan sonraki sayfada Haluk Kırcı var, Abdullah Çatlı'nın en yakın arkadaşlarından diyor altında. Korkut Eken'in bir resmi tabii, gözünde kara gözlükler, efsane komutan lakaplı Korkut Eken. Daha sonraki sayfada Alaaddin Çakıcı, daha sonra Sedat Peker, ondan sonra Yeşil, Mahmut Yıldırım, yaşayıp yaşamadığı halen tartışılıyor diyor altında. Ve son olarak albümde İbrahim Şahin, eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili. Kitabın sonu. 28 Mayıs 2024. Sayfa 255.